Ayrım 24, Nemesis, Joe Nesbo, sayfa 341. 5. kitap, 32. bölüm. David Hasselhoff. Sabah ışığı gökyüzündeki bir yarıktan inen beyaz bir sütun gibiydi. Fiyordu Tom Wagner'in deyişiyle İsa ışığı şeklinde aydınlatıyordu. Adamın evinin duvarlarında benzer tablolar asılıydı. Tom Wagner suç mahallini çevreleyen plastik bandın üstünden geçti. Onu tanıdıklarını düşünen insanlar bunu görseler alttan değil de üstten geçmeyi yeğlemesinin doğası gereği olduğunu söylerlerdi. İkincisinde haklıydılar ama birincisinde değil. Tom Wagner kendisini herhangi bir insanın tanıdığından şüpheliydi ve bu durumun değişmesini istemiyordu. Dijital fotoğraf makinesini, evinde bir düzinesi bulunan polis marka gözlüğünün çelik mavisi camlarına doğru kaldırdı. Gözlükler onu takdir eden bir müşterisinin armağanıydı. Fotoğraf makinesi de öyleydi. Wagner yerdeki çukurla yanındaki cesedin fotoğrafını çekti. Cesedin üstünde siyah pantolon ve bir zamanlar beyaz olan, şimdi ise kil ve kumdan kahverengileşmiş bir gömlek vardı. ''Özel koleksiyonun için mi çekiyorsun?'' soruyu soran Weber'di. ''Bu yeniydi'' dedi Wagner başını kaldırıp bakmadan. ''Yaratıcı katilleri severim. Adamın kimliğini tespit ettiniz mi?'' Arne Albu, 42 yaşında, evli, 3 çocuklu. Ayrıca zenginmiş gibi görünüyor. Hemen arkada yazlığı var. ''Bir şey gören ya da duyan olmuş mu?'' ''Şimdi kapı kapı dolaşıp soruyorlar. Ama buranın ne kadar ıssız olduğunu sen de görüyorsun.'' ''Şu otelde görgü tanıkları vardır belki.'' Wagner kumsalın sonundaki büyük sarı ahşap binayı gösterdi. ''Sanmam.'' dedi Weber. ''Yılın bu vaktinde kimse kalmıyordur orada.'' ''Cesedi bulan kim?'' ''Moss'taki bir telefon kulübesinden anonim ihbar yapıldı Moss polisine.'' ''Katil mi?'' ''Sanmam. Adam köpeğine yürüyüş yaptırırken denizden dimdik çıkmış iki bacak görmüş.'' ''Konuşmayı kaydetmişler mi?'' Weber başını hayır anlamında salladı. Polis imdat hattını aramamış. ''Fikrin nedir?'' Wagner cesedi gösterdi. ''Doktorlar henüz rapor göndermediler ama bu adam diri diri gömülmüş bence. Görünürde şiddet belirtisi yok ama ağzıyla burnundaki kan ve gözlerindeki kan damarlarının patlamış olması başında epey kan toplandığını gösteriyor. Ayrıca boğazının derinliklerinde kum bulduk, yani gömüldüğünde nefes alıyormuş.'' ''Anlıyorum. Başka?'' ''Köpeği yazdığının önündeki trabzana bağlıydı. İri, çirkin bir Rottweiler. Şaşılacak kadar iyi durumda. Kapı kilitli değildi. Yazlığın içinde de mücadele izi yok.'' ''Kısacası içeri girip adamı tabancayla tehdit ettiler. Köpeği bağladılar. Adam için bir çukur kazdılar ve çukurun içine balıklama dalmasını rica ettiler.'' ''Sayıları birden fazlaydıysa?'' ''İri Rottweiler, 1,5 metre derinlikte çukur. Durum ortada bence Weber.'' Weber tepki vermedi. Wagner'la çalışırken sorun yaşamamıştı hiç. Adam yetenekli bir dedektifti. Gerçekten yetenekli olan az sayıdaki dedektiften biriydi. Başarıları da ortadaydı. Ama bu Weber'in ondan hoşlanmak zorunda olduğu anlamına gelmiyordu. Gerçi hoşlanmamak da uygun sözcük değildi belki. Mesele başka bir şeydi. Fark bulma resimlerini anımsatan bir şeydi. Tam olarak ne olduğunu bulamasanız da huzursuzluk veren bir şey olurdu hep. Huzursuzluk, uygun sözcük buydu. Wagner cesedin yanında çömeldi. Weber'in kendisinden hoşlanmadığını biliyordu. Buna aldırmıyordu. Weber adli tıpta çalışan, geleceği olmayan, Wagner'in kariyerini ya da hayatını herhangi bir şekilde etkileyemeyecek yaşlı bir polisti. Kısacası Wagner'in kendini sevdirmesine gerek olmayan biriydi.
''Cesedi kim teşhis etti?''
''Buralılardan birkaç kişi geldi.'' diye yanıtladı Weber. Bakkal onu tanıdı. Ayrıca Oslo'daki karısını bulup getirdik. O da cesedin Arne Albu'ya ait olduğunu onayladı.
''Karısı şimdi nerede peki?''
''Yazlıkta.''
''Onu sorguya çeken oldu mu?''
Weber omuz silkti. ''Suç mahalline ilk gelen kişi olmayı severim.'' dedi Wagner. Öne eğilip cesedin yüzünün yakınından fotoğrafını çekerek. ''Vakayla Moss polisi ilgileniyor. Biz yardım için çağrıldık sadece.''
''Biz tecrübeliyiz.'' dedi Wagner. ''O geri zekalı ilçe polislerine bunu kibarca açıklayan oldu mu?''
Aslında bizde de cinayet soruşturması yapmış bir iki kişi var dedi biri arkalarından. Bağler başını kaldırıp bakınca siyah deri polis ceketi giymiş gülümseyen bir adam gördü. Adamın apoletleri tek yıldızlıydı ve kenarları altın sarısıydı. Alınmadım dedi dedektif gülerek. Ben Paul Sorensen. Siz de dedektif Bağler olmalısınız. Bağler onu başıyla çabucak selamlayıp Sorensen'in uzattığı eli görmezden geldi. Tanımadığı adamlarla fiziksel temas kurmayı sevmiyordu. Aslında tanıdığı adamlarla da fiziksel temas kurmayı sevmiyordu. Kadınlar ayrıydı. En azından kontrol Bağler'da olduğu sürece ki onda olurdu hep.
Sen daha önce böyle bir vakayı soruşturmamışsındır hiç Sorensen dedi Bağler.
Ölü adamın gözlerinden birini açıp kanlı göz küresini sergileyerek.
Barda bıçaklanma veya sarhoşken kaza geçirme vakası değil bu. Zaten bizi o yüzden çağırdınız değil mi?
Burada alışık olduğumuz bir vaka değil, evet dedi Sorensen.
Sana tavsiyem adamlarınla birlikte burada kalıp nöbet tut. Ben de gidip cesedin karısıyla konuşayım.
Sorensen Bağler iyi bir espri yapmışçasına güldü. Ama Bağler'in tek kaşının polis gözlüğünün yukarısına kalktığını görünce sustu. Tom Bağler kalkıp polis kordonuna doğru yürümeye başladı. Yavaşça üçe kadar saydıktan sonra arkasına dönmeden bağırdı.
''Şu polis arabasını da çek oradan. Dönüş yerine park etmişsin Sorensen. Adli tıp ekibi katilin arabasının tekerlek izlerini arayacaktır. Teşekkürler.''
Sorensen'in neşeli yüzünün artık gülümsemediğini bilmek için dönüp bakmasına gerek yoktu. Oslo polisinin cinayet mahallinde dizginleri ele geçirdiğini bilmek için de. Bayan Albo diye sordu Bağler oturma odasına girerken. Bu işi bir an önce bitirmek istediğine karar vermişti. Umut vaat eden bir genç kızla birlikte öğle yemeği yiyecekti ve o yemeği kaçırmamakta kararlıydı. Wiggins Albo karıştırdığı fotoğraf albümünden başını kaldırıp baktı. Evet. Bağler gördüklerinden hoşlandı. Kadının bakımlı vücudundan, özgüvenli oturuşundan, televizyon spikerlerini çağrıştıran hesaplı rahatlığından ve bluzunun üç düğmesinin açık olmasından. Kadının sesinden de hoşlandı. O yumuşak ses Bağler'ın kadınlardan duymaktan hoşlandığı sözleri söylemek için biçilmiş kaftandı. Bağler o sözleri söylediğini duymayı şimdiden umduğu ağızdan da hoşlandı.
''Dedektif Tom Bağler'' dedi kadının karşısına oturarak. ''Şu an şokta olmalısınız, sizi anlıyorum. Bunun klişe bir söz olduğunu ve sizin için pek bir şey ifade etmeyeceğini bilsem de başınız sağ olsun diyeceğim. Ben de bir yakınımı kaybettim.''
Bekledi, sonunda kadın başını kaldırıp bakmak zorunda kaldı ve böylece Bağler onunla göz göze gelebildi. Kadının gözleri yaşlıydı. Bağler bunu onun ağladığına yordu başta. Kadının sarhoş olduğunu ise ancak o karşılık verdiğinde fark etti. ''Sigaran var mı dedektif?''
''Bana Tom de, sigara içmiyorum, kusura bakma.''
''Burada daha ne kadar kalmam gerekiyor Tom?''
''Olabildiğince çabuk gidebilmeni sağlayacağım. Sadece birkaç soru sormam gerekiyor, tamam mı?''
''Tamam.''
''Güzel, kocanın ölmesini kim istemiş olabilir, bir fikrin var mı?''
Wiggins Albu çenesini eline yaslayıp pencereden dışarı baktı. ''Diğer dedektif nerede Tom?''
''Pardon,
burada onun olması gerekmez mi?''
''Hangi dedektiften bahsediyorsunuz Bayan Albu?''
''Harry, bu vakayla o ilgileniyor değil mi?'' Tom Bağler'in diğer herkesten çabuk terfi etmesinin ana sebebi zanlıların aleyhindeki somut kanıtları nasıl elde ettiğini kimsenin, savunma avukatının bile öğrenememesini sağlamasıydı. Bir sonraki sebepse duyarlı antenlerinin olmasıydı. Bu antenler bazen gerekli tepkiyi vermiyorlardı elbette ama asla yanlış tepki vermezlerdi ve şimdi tepki veriyorlardı.
''Harry Hall'dan mı bahsediyorsunuz Bayan Albu?''
''Burada durabilirsin.''
Tom Bağler kadının sesinden hala hoşlanıyordu. Kaldırıma yanaştı, öne eğildi ve tepedeki büyük pembe eve baktı. Sabah güneşi bahçedeki hayvana benzeyen bir nesneyi ışıldatıyordu. ''Yaptığın büyük incelikli'' dedi Wiggins Albu. ''Sorensen'i gitmeme izin vermeye ikna etmen ve beni evime kadar bırakman.'' Bağler kadına sıcak bir şekilde gülümsedi. Sıcak bir şekilde gülümsediğini biliyordu. sahil güvenlikteki David Hasselhoff'a benzediğini söyleyen, çenesinin, vücudunun ve gülümsemesinin ona benzediğini söyleyen bir sürü kişi vardı. Sahil güvenliği izlemiş olan valer ne demek istediklerini biliyordu.
"Asıl ben sana teşekkür etmeliyim," dedi.
Doğruydu bu. Larkoğlu'ndan buraya gelirlerken Waller ilginç şeyler öğrenmişti. Örneğin Harry Hall'un Anna Betsen'i, yani Waller'in hatırlayabildiği kadarıyla geçenlerde Zorgenfrigata'da intihar etmiş olan kadını, Viglis Albu'nun kocasının öldürdüğünün kanıtını bulmaya çalıştığını. O dosya kapanmıştı. Waller vakanın intihar vakası olduğuna karar veren ve bu yönde rapor yazan kişiydi.
O gerzek Hall ne haltlar karıştırıyordu peki?
Geçmişteki sürtüşmelerinin intikamını mı almaya çalışıyordu? Hall, Tom Waller'i kötü durumu düşürmek için Anna Betsen'in öldürüldüğünü kanıtlamaya mı çalışıyordu? Tam da o manyak alkolikten beklenecek şeydi bu. Ama en kötü ihtimalle bile yalnızca Waller'in hükme varırken biraz fazla acele ettiğini gösterecek olan bir vaka için Hall'un o kadar uğraşması mantıklı gelmiyordu. Waller, Harry'nin sırf gerçeğin peşinde olduğu fikrini hemen reddetti. Ancak filmlerdeki polisler boş zamanlarını öyle harcarlardı. Harry'nin zanlısının ölmüş olması bazı alternatif çözüm yollarının bulunduğu anlamına geliyordu. Waller hangisini seçeceğinden emin değildi ama Harry'nin bu işe karıştığını seziyor ve sebebini öğrenmek istiyordu. Dolayısıyla Viglis Albu kahve içmeye davet edince Waller'in teklifi kabul etmesine yol açan şey yalnızca o taze duldan hoşlanması değildi. Epeydir başını ağrıtan adamdan kurtulma fırsatı geçmişti eline. Ne kadar olmuştu? Bir yıldan fazla mı? Bir yıldan fazla olmuştu sahiden de. Polis memuru Ellen Gielten'in Tom Waller'in Oslo'daki organize silah kaçakçılığı faaliyetlerinin arkasındaki bir numaralı adam olduğunu, Sverre Olsen'in hataları yüzünden keşfetmesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmişti. Waller Olsen'a o kadına bildiklerini başkalarına anlatmadan önce öldürmesini emrettiğinde Hall'un katili bulmadan rahat etmeyeceğini biliyordu. Dolayısıyla suç mahalline Olsen'in kepini yerleştirmişti. Cinayet zanlısını tutuklarken meşru müdafaayla vurabilmek için. Kendisini suçlu gösterecek bir kanıt bulunamamıştı henüz. Ama yine de Waller Hall'un gerçeği öğrenmeye adım adım yaklaştığını huzursuzluk verici bir şekilde hissediyordu. Ve Hall'un tehlikeli olabileceğini.
"Herkes gidince bu ev öyle boş geliyor ki," dedi Viglis Albu kapıyı açarak.
"Ne kadar zamandır yalnızsın?" diye sordu Waller.
Kadının peşinden basamakları çıkıp oturma odasına girerken gördüklerini beğenmeyi sürdürüyordu.
"Çocuklar Northby'deler, ailemin yanında. Durum normale dönene kadar orada kalacaklardı."
Kadın iç geçirerek derin koltuklardan birine çöktü.
"İçki içmeliyim. Sonra da onları arasam iyi olacak."
Tom Waller durup kadını seyretti. Kadın bu son sözleriyle her şeyi berbat etmişti. Waller'in hissettiği hafif heyecan geçmişti. Kadın çok daha yaşlı görünmeye başlamıştı birden. Belki de alkolün etkisi geçmeye başladığı içindi. Kadının kırışıklıkları artmış gibiydi ve ağzı sertleşip çarpık pembe bir yarığa dönüşmüştü.
"Otursana Tom, kahve yapayım."
Viglis mutfağa girip gözden kaybolurken Waller kanepeye çöktü. Bacaklarını uzattı ve kanepedeki solmuş lekeyi fark etti. Ona kendi kanepesindeki adet kanı lekesini anımsattı. Gülümsedi. Beate Lön'ü düşününce. O sevimli masum Beate Lön masada karşılıklı otururlarken Waller'in her sözünü içtiği kafe latte'deki, ki tam bir kız içeceğiydi, şeker kadar tatlıymış gibi hevesle dinlemişti.
"Kendin olacak kadar cesur olabilmek önemli bence. Bir ilişkideki en önemli şey dürüstlüktür, değil mi?"
Hangi genç kıza hangi hoş ve boş klişeleri söylemek gerektiğini kestirmek kolay değildi. Ama Waller Beate konusunda hedefi 12'den vurmuştu besbelli. Waller ona kesinlikle genç kız içeceği olmayan bir içki hazırlayınca Beate onun evine tıpış tıpış gelmişti. Waller ister istemez güldü. Beate Lön ertesi gün bile hafıza kaybını yorgunluğa ve içtiği içkinin fazla sert olmasına yormuştu. Dozu iyi ayarlamak çok önemliydi. En güzeli de şuydu. Valer sabahleyin oturma odasına girince kızın kanepeyi ıslak bezle sildiğini görmüştü. Dün akşam o kanepenin üstünde biraz ön sevişme yapmışlardı ve sonra kız kendinden geçince asıl eğlence başlamıştı.
''Çok özür dilerim.'' demişti kız ağlamaklı olarak. ''Şimdi gördüm, çok utanıyorum. Gelecek haftadan önce adet görmem sanıyordum.''
''Önemli değil.'' diye karşılık veren Valer kızın yanağına pat pat vurmuştu. ''O pis lekeyi çıkarmak için elinden geleni yap yeter.'' Sonra mutfağa dalmak zorunda kalmıştı. Gülme seslerini bastırmak için musluğu açmış, buzdolabını açıp kapamıştı. Beyat Ölön, Linda'nın bıraktığı kan lekesini silmeye çalışırken, yoksa Karen'in miydi? Viglis mutfaktan seslendi. ''Kahvene süt ister misin Tom?'' Kadının sesi sertti. Batı Oslo ağzıyla konuşuyordu biraz. Neyse, Valer öğreneceğini öğrenmişti. ''Şimdi aklıma geldi, bu akşam bir görüşmem var.'' dedi. Dönüp bakınca kadının mutfak kapısında durduğunu ve ellerinde birer kahve fincanıyla fal taşı gibi açılmış şaşkın gözlerle baktığını gördü. Kadın Valer'den tokat yemiş gibiydi. Valer bunu düşündü. ''Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.'' dedi ayağa kalkarak. ''Bunu biliyorum. Dediğim gibi ben de geçenlerde bir dostumu kaybettim.''
''Bunu duyduğuma üzüldüm.'' dedi Viglis şaşkınlıkla. ''Kim olduğunu soracaktım.''
''Adı Ellen'di, iş arkadaşımdı. Çok severdim.'' Tom Valer çekingenlikle gülümseyerek karşılık veren Viglis'i başını yana eğerek seyretti.
''Ne düşünüyorsun?'' diye sordu kadın.
''Bir gün gelip hatırını sorabilirim.''
Valer kadına en sıcak gülümseyişini, en iyi David Hasselhoff gülümseyişini sergilerken, insanlar birbirlerinin düşüncelerini okuyabilseler dünyanın ne kadar kaotik olacağını düşündü.
24. ayrımın sonu. Sayfa 351.